İyi geceler sayın izleyiciler. Programımıza devam ediyoruz. Serdar Hocam, Akın Hocam ve Onur Hocam ve Berker Hocam'la birlikte. İnşallah. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Biraz önce hocamızın adına hocamızı davet etmişlerdi ama hocamız Allah razı olsun beni gönderdi. İskoçya'daki Edinburgh radyo kanalına konuştuk inşallah.
Maşallah.
Uzun uzun Darwinizm'i sordular. Darwinizm'in neden geçersiz olduğunu. İnşallah biz de hocalarımızdan öğrendiklerimiz doğrultusunda Allah'ın izniyle proteinlerin oluşmasının imkansızlığı, ara geçiş formu olmadığı ve büyük bir bela olduğunu uzun uzun anlattık. Bunu tabii ahir zamanda yaşadığımızı, ahir zamanın bir özelliği olarak Darwinizm önce bütün dünyaya hakim olacağı, daha sonra Hazreti Mehdi'nin çalışmalarıyla inşallah dünya çapında yerle bir edileceği ve Hazreti İsa'nın da gelişiyle inşallah ve İslam'ın hakim olacağı bütün dünyada. Bundan da Peygamberimizin hadislerini okuyunca çok sevindiler maşallah. Çok şükrettiklerini söylediler. Çok güzel haberler verdiniz dediler. Hazreti Mehdi'nin yeryüzünde olduğunu, faaliyette olduğunu, Hazreti İsa'nın aynı şekilde faaliyette olduğunu anlaşıldığını, bütün hadislerin gerçekleşmesinden.
Maşallah.
Çok çok sevindiler maşallah. Ya. Biz ne yapabiliriz diye sordular. Onlara da işte hocamızın sitelerine girerek, bilgilerini arttırarak Darwinizme ve ateist felsefelere karşı mücadele etmeleri gerektiği inşallah Müslüman olarak. Ve bunun da zaten 5-10 yıl içerisinde İslam'ın bütün dünyaya hakim olacağı. Çok çok sevindiler, memnun kaldılar maşallah. Selamları var tabii oradaki, buradaki arkadaşlarımıza, Müslümanlara. Aleykümselam. Dünya çapında hakikaten hocamız vesile oldu. Darwinizm yerle bir ediliyor. Yani normalde İskoçya'nın bir kanalı. Dünyanın her tarafında böyle bu şekilde Darwinizm tepe taklak gidiyor ve İslam'ın hakimiyetinin bütün alametleri de gözüküyor. Değil mi? Devlet başkanları bambaşka konuşmaya başladılar. Evrim yerle bir oldu dünya çapında. İslam'ın hakimiyeti gözüküyor çok net bir şekilde. Peygamberimizin hadisleri çok büyük bir mucize olarak 150'den fazla alamet gerçekleşti. Hakikaten çok güzel bir dönem. Hocamız şunu da söylemişti. Dünyadaki bütün olan olaylar İslam'ın hakimiyeti ve Mehdi'nin etrafında oluşuyor hakikaten. Afganistan'ın işgali, Irak'ın işgali, dökülen kanlar, Darwinizm, inşallah hepsi İslam'ın hakimiyetindeki olaylar, İslam'ın hakimiyetinin etrafındaki inşallah böyle. Vallahi adım adım da İslam'ı hakim kılıyor maşallah.
İnşallah. Bu o kadar önemli bir konu ki hocam. Üstad Hazretleri Bediüzzaman Said Nursi noktayı istinat diyor, dayanak noktası. Şimdi hocamız dünyada bütün Müslümanların dayanak noktası olduğu Allah'ın izniyle.
Evet,
bu çok çok önemli bir konu.
Maşallah.
En ufak bir şeyde hocamızı kaynak gösteriyorlar. Değil mi?
Evet.
Eserlerini kullanıyorlar. Ateist fikirlerin en ufak bir şeyinde, saldırısında bütün hemen hocamıza sarılıyorlar. Hocamızın anlattıkları bilimsel gerçeklikleri, Kur'an mucizelerini anlatıyorlar ve hakikaten bir dünyada dayanak noktası oldu.
Maşallah.
Hatta onu bir gün Sungur abinin yanındaydık. Üstadın mutlak vekili olan talebesi hocamıza güzel bir şekilde, veciz bir şekilde şöyle ifade etti. Sen dedi Seddi Zülkarneyn gibisin dedi. Yani Zülkarneyn'in Seddi gibisin. Seni aşıp bize gelemiyorlar dedi.
Maşallah.
Bu çok önemli bir izah. Dünyada bütün Müslümanların fikren, inanç olarak dayanak noktası olmak, Allah razı olsun hocamızdan, vesile oluyor inşallah hocamız.
Evet. Yani küfrü ezim ezim ezdi. Daha önce hep, değil mi? Herkes de bilir yani geçtiğimiz 10-20-30 yıl içerisinde haşa yani Müslümanları tabii eziliyordu. Bu Darwinizm dünya çapında hakimdi Allah'ın dilemesiyle. Fakat şimdi tam tersine çevirdi. Allah elhamdülillah bilimle boğuldu. Yani Darwinizm boğuldu. Ve küfrün acizliği, bu sapkın felsefelerin saçmalıkları ortaya çıkarttı Allah elhamdülillah. Hocamız da vesile etti buna maşallah. Allah razı olsun. Tabii bütün kötülüğün kaynağı olduğu için son derece önemli. Evet. Bu bakımdan inşallah.
İnşallah. İnsanlar senin dediğin gibi hakikaten yıllardır uyutuldular. Yani alenen uyutuldular. Ve hep yalana boğuldu. Hocamızdan Allah razı olsun hakikaten inşallah elhamdülillah. Doğruları ortaya çıkardı ve 30 yıldır geceli gündüzlü insanlara hep doğruyu anlattı. Ve insanlar da doğruya açlar, hasretler. Doğru şeyleri duymaya, dinlemeye hasretler veya güzel konuşmaya, hikmetli konuşmalara, gerçekleri duymaya hasretler. Hocamız 30 yıldır insanlara hem doğruluk üzerine hem akıl üzerine ziyafet verdi. Allah razı olsun.
İnşallah.
Ve onun da etkisi şimdi artık çok, yani eskiden de görüyorduk, şimdi dünya çapında artık görülmeye başlandı. Dünyaya hocamızın vesilesiyle bereket yağıyor inşallah.
İnşallah.
Maşallah. Hocamız bilinen, yani bilinen normalde insanın mantığıyla çok rahat görebileceği hakikatleri Allah'ın izniyle hocamız söylüyor ve bütün dünya ondan sonra anlamaya başlıyor. Mesela bugün Oktar gösterdi dünyanın çevresindeki gezegenlerin sayısı. Bu göktaşların sayısı 1980 yılından sonra çok büyük bir oranda artış var. Öyle ki artık oradaki renk değişmiş. Trilyonlarca belki göktaşı var. Belli ki bir şey dikkat çekiyor. Yani bir start olsa hepsi birden dünyaya gelecek gibi böyle, ama duran tutan bir şey var. Demek ki o bir şey işaret ediyor. Yani dünyada bir şey var. İnşallah. Mesela proteinin yapısını liseden biyoloji dersine, kimya dersine itibaren insanlar biyoloji bölümünde, kimya bölümünde, biyoteknoloji, genetik bölümünde, tıp bölümünde herkes bilir. Ama bir proteinin tesadüfen oluşamayacağını hocamız söyledi. Bunu herkes bak görüyor ama o hakikati orada hocamız söylüyor. İnşallah. Ve bütün dünyada hiç kimse çıkıp da evet bu bilgi yanlış diyebilen hiç kimse yok. Çünkü dosdoğru bir hakikat Allah'ın izniyle ve dünya çalkalanıyor.
İnşallah.
Yani hakikatin büyüklüğü inşallah hocamızın da söylemesiyle bütün dünyayı kaplıyor. Maşallah.
İnşallah. hocamızdan öğrendiklerimizi inşallah biraz daha aktaralım. İnşallah. Şimdi bu evrimciler önceki günlerde de bahsettik. Öyle yüzeysel bakıyorlar ki o yüzeysellikte insanları kandırmaya çalışıyorlar. Ve bunu Allah'ın izniyle kesinlikle yapamayacaklar hocamızın vesilesiyle. Mesela yağ. Hücre tamam yağ tabakası ama mükemmel bir yağ tabakası. Yani çeşit çeşit yağlar ve o çeşit çeşit yağların hassas oranları, çift tabaka olması ve ayrı tabakalarda bunların ayrı ayrı oranlarda olması ve o oranın sıcaklığa göre, çeşitli ortam şartlarına göre sürekli kontrol edilip ona uygun şekilde düzenlenmesi. Bunun burada çok büyük bir mucize olduğunu gösteriyor. Ve bu mucize her an bizim gözümüzün önünde cereyan ediyor. Şimdi çok sayıda yağ hücresinden, yağ tiplerinden neler var? İşte sfingolipid dediğimiz, fosfolipid dediğimiz, kolesteroller dediğimiz yağ tipleri var. Bunlar da kendi içlerinde çok çeşidi var. Ve her bir de bunların varlığı bir mucize. Peki bu nasıl bir oluşum halinde karşımıza çıkıyor? Ona bakalım. Ve nasıl bir mucize olduğuna daha net şahit olalım. Bunlardan sadece bir tanesine şahit olacağız. Fosfodietil kolin diye bir yağ tipi bu. Sadece bu yağ tipinin üretimi için dahi çok sayıda enzim, taşıyıcı molekül, önceden var olması gereken organel ve taşıyıcı proteinlerin olması şart. Ve bunlardaki en ufak bir eksiklik hücre zarındaki o ilgili yağ tipinin görev yapamamasına ve hastalıklara sebep oluyor. Nitekim bazı bakterilerin hastalık yapan bakterilerin tekniklerinden biri de bu yağlardaki, hücre zarındaki yağlardaki bazı yağlara müdahale etmeleri. Bunun neticesinde hücre zarı bütünlüğünü koruyamıyor ve hastalıklar hücreyi ölme doğru sürüklüyor. Dolayısıyla tek bir yağ dahi büyük bir mucizedir hakikaten. Peki nasıl oluyor? Bunun bir hücre içinde oluşum safhası var. Bir de endoplazmik retikulum dediğimiz bir organel var. Orada oluşum safhası var. Ve her ikisinde de hem endoplazmik retikulum organelinde hem hücre sıvısında çeşitli taşıyıcı proteinler ve enzimler varlığı şart. Çünkü bunlarla ancak üretilebiliyor. Tesadüfi kesinlikle bir süreç yok. Bir örnek bakalım. Burası endoplazmik retikulum organelinin zarı. Yalnız ilginçtir, bu zar da yağlardan oluşuyor. Ve bu yağların da üretilmesi gerekiyor. Dolayısıyla bir önceden bunların varlığı zaten şart. Şimdi bu yağ asitlerinin son hali şurada. Fosfodietil kolin. Ve bu üretildikten sonra taşıyıcı proteinlerle hücre zarına taşınıyor. Orada da kimi enzimlerle, filpaz ve skramlaz enzimleriyle de hücre zarında görev yerlerine yerleştiriliyor. Ondan önce üretilmesi gerekiyor. Üretilmesi için bunun iki tane uzun bacağı var. Bunlar hücre sıvısında üretiliyor. Hücre sıvısında bu üretilebilmesi için koenzima adlı bir taşıyıcı protein gerekiyor. Bir. Biyotin adlı taşıyıcı başka bir protein gerekiyor. İki. Karboksilaz denilen bir enzim gerekiyor. Üç. Ayrıca 7 enzimden oluşan bir komplike bir robot molekül. Enzim kompleksinin olması lazım. Onun neticesinde şu molekül oluşuyor. Daha sonra bu molekül de başıboş bırakılmıyor. Hücrede hiçbir molekül olmadığı gibi. Bu da bir taşıyıcı proteinle hapsedilip görev yeri olan endoplazmik retikulumuna taşınıyor. Bu organelde bu yağ zincirleri başka bir taşıyıcı proteine veriliyor. Ve o başka taşıyıcı proteinler de gliserol adlı kendisi de bir mucize olan bir başka moleküle bağlanıyor. Çeşitli enzimlerce. Ondan sonra çeşitli başka enzimlerce de son kolin adlı molekül bağlanıyor ki kolin de kendisi de bir mucize. Onun için çok sayıda enzim varlığı şart. En sonunda endoplazmik retikulumda üretiliyor. Dolayısıyla ne görüyoruz? Çok sayıda enzim, taşıyıcı moleküller, mesela CDP, koenzim A gibi. Adları çok önemli değil ama bunların yapımı için de enzimler şart. Bunlar için de hücrede bir komple bir sistem olması lazım. Bu hücredeki kompleks sistemi gösteriyor. Çok sayıda taşıyıcı protein ve bunların da üretilmesi için çok sayıda başka enzimlerin varlığı şart. Dolayısıyla ne gördük? Yağlarda çok sayıda yağ tipleri kullanılıyor. Bunların teki de dahi görüldüğü üzere önceden bir organ olması lazım. Bir. O ozarda da endoplazmik retikulumda bir zarı var. Orada da zaten yağların olması lazım. Yani zaten en baştan bunun bir mucize eseri yaratıldığı belli. Ayrıca orada hem hücre sıvısında hem yağ üzerinde endoplazmik retikulum üzerinde taşıyıcı proteinlerin ve görevli enzimlerin olması lazım. Ve bunların belli bir sırayla tıpkı fabrikalarda üretim bantları vardır. Üretim bantlarında sırayla enzimlerin, sırayla robot moleküllerin müdahale etmesi neticesinde ürünlerin oluşması gibi burada da enzimlerin sırayla müdahale etmesi neticesinde en sonunda hedeflenen protein üretiliyor. Şimdi burada hedeflenen diyoruz ama buradaki şuursuz moleküllerin böyle bir hedef edinemeyeceği açık.
Evet.
Çok şuurlu bir işi en nihayetinde hücrenin zarında belli bir görevi olan bir molekül için hücrenin başka yerlerindeki şuursuz moleküller mükemmel bir iş yapıyorlar. Ve bunun neticesinde hücre zarına taşınıyor ve hücre zarı korunaklı bir hale geliyor. Dolayısıyla tek bir yağ molekülünün dahi tesadüfen olamayacağı bir süreç var. Hücrenin içinde yağlar, şekerler, protein, DNA taşıma proteinleri, bütün o çeşitli enzimlerin varlığı Allah'ın üstün yaratışını, yaratmasını ve sanatını gösteriyor. İnşallah tesadüf kesinlikle hücrede gördüğümüz üzere hiçbir mantığı olmayan saçma sapan bir izah.
Yani şimdi hocam bunu anlamak bile zor gerçekten. Evet. Anlatmak ayrı bir zor. Sen yani çok anlaşılabilir bir şekilde anlatıyorsun. Çok üst düzey bir organizasyon var.
Evet.
Yani böyle herkesin kavrayabileceği bile değil. Bir insan uzmanlaşıyor o konuda. Hayatını veriyor, eğitimini alıyor. Yıllarca akademik kariyer yapıyor. Ondan sonra bunları gözlemleyip anlamaya çalışıyor.
Evet.
Yani öylesine muhteşem, kompleks, bilinçli ve şuurlu bir organizasyon. Sonsuz kudret sahibi Yüce Rabbimizin
İnşallah.
Varlığının delillerinden maşallah.
İnşallah. Ve bu özür dilerim. İlk hücre yaratıldığından beri olmak durumunda. Çeşit çeşit yağ tipleri var dedik. Mesela öyle harikalar var ki mesela hücrenin zarı akışkan bir yapıda olmak zorunda. Çünkü önceden de gördük. Orada kanallar var. Kimi dışarıdan gelen maddelerin geçişi söz konusu. Dolayısıyla onun dinamik yapısının korunması gerekiyor. Sıcaklık değiştiğinde farklı tipte yağ tiplerinin üretilmesi şart. Ve o değişikliğin yapılması da şart. Dolayısıyla bütün farklı yağ tiplerinin önceden varlığı şart. Ve o sıcaklık değişimini algılayan yapıların varlığı şart. Ve ona uygun başka yağ tiplerinin oraya eklenmesi şart. Mükemmel bir mucize. Yani bunu şu duvarlarımızı düşünelim. Mesela bu duvarlar sabit olarak üretiliyor, kalıyor orada. Kışın ve yazın iklim farklılıklarına göre içerinin pişmesi veya soğuması şeyini pek düşünemiyorlar. Ya bu öyle mucize bir duvar ki binalardaki duruma göre düşünelim. Binaların, duvarların oluşturduğu maddeleri dinamik olarak değiştiğini düşünelim. Farklı malzemede kireçler kullanılsın, farklı malzemede tuğlalar oraya monte edilsin ve bu dinamik bir şekilde sürekli farklı sıcaklıklarda olsun. Bu kuşkusuz çok büyük bir mucize olurdu. Biz şu an bunun yanına dahi yaklaşamıyoruz. Böyle bir bina teknolojisi bizde yok. Ama mesela evrimcilerin ilkel dedikleri bakterilerde bunun kat be kat kompleksi ve mükemmel işleyeni var. Her an gözlerinin önünde aslında o mikroskopla baktıklarında o mucizeye şahit oluyorlar. Dolayısıyla onların çok daha rahatlıkla kabul edeceği çok net bir gerçek Allah'ın varlığı inşallah.
Maşallah.
Hücre bilim adamlarının ifadesiyle insanoğlunun bugüne kadar karşılaştığı en kompleks yapı ünvanını hala koruyor.
İnşallah.
Yani biz burada milimetrenin milyarda bir küçüklüğünde bir şeyden bahsediyoruz. O da yetmiyor. Onun içine giriyoruz. Başka bir alem karşımıza çıkıyor. Yani hücre çekirdeği içindeki DNA'sı sonra daha detaya giriyoruz. Hormonlar, hormonların ürettiği enzimler, enzimlerin birbiriyle olan ilişkileri detay detay da işte atom, atom altı parçalar yani ucu bucağı olmayan geniş bir ilimle karşı karşıya geliyoruz. Nitekim Oparin değil mi? Rus
evet.
Diyor. Yani bizim açımızdan diyor en karanlık kısmıdır diyor yani hücrenin bugünkü şeyi, durumu. Yani ne karanlığı? Sana karanlık. Yani inananlara aydınlık, aşaydınlık. Evet, yani biz orada ne görüyoruz? Bilim adamları bakıyorlar, bir harika görüyorlar. Yani bakın bizim burada bahsettiğimiz, Serdar'ın anlattığı şeyler yani avami bir şeyle. Mesela et parçasından bahsediyoruz hücrelerimizi. Küçücük bir şey gözle bile görünmeyen bir et parçası diyelim. Bakın et parçası akıl alameti gösteriyor.
Maşallah.
Et parçası diyor ki dışarıdaki şu elementi ben içeriye kabul etmem. Bu bana zararlı diyor. Et parçası mı diyor ya? Öbürü de molekül. Ya siz birbirinizi nereden tanıyorsunuz? Et molekülü nereden tanır? Molekül eti nereden tanır? Ve aynı ortamdalar. Birbirleriyle konuşuyorlar. Özel bir dilleri var. Birbirlerini anlıyorlar. Ya bunlar çok olağanüstü. Şimdi biz genelde şöyle bir yapı vardı. Küçüklüğümüzden beri hiç sorgulamamayı bize hep telkin ettiler. Nedir o?
Evet.
İşte herkes okumuştur ilkokulunda. Hayat bilgisi bir ders vardı. İşte ortaokul, lisede fizik, kimya, biyoloji diye işte dersler okuduk herkes. Yani üniversitede daha da uzmanlaştık. Ne yapıldı? Bize hep bilgi yüklendi. Nedir o bilgiler? Teknik. Yani işte böbrek böyle çalışır, karaciğer böyle çalışır, kalp böyle çalışır. Bunların sahip olduğu mükemmel yapılar, kompleks sistemler, mekanizmaların da son derece sıradan, yani her zamanki gibi böyle olağan bir sistemmiş gibi zaten böyle çalışır eskiden beri, bundan sonra da doğal olarak zaten çalışacaktır gibi, sanki çok makul bir şeymiş gibi bize anlatılırdı, sürekli bilgiler yüklenirdi. Bakın, insan sorgulama yapmakla yükümlüdür. Yani çevresine baktığı zaman sorgulamalı. Aksi takdirde Allah esirgesin, Kur'an'ın tabiriyle kalp gözü körelir. Yani bakan göz görmeyebilir. Kalp gözü köreldiği zaman Allah esirgesin oradaki ihtişamı mesela bazı insanlar göremiyor, duyuyoruz anlattıklarından. Yani çok bayağı bir değişik bir boyuttalar. Bu kadar ihtişam, bu kadar yaratma mucizesi olmasına rağmen biz şaşırıyoruz. Öyle şeyler söylüyorlar ki anlatıyor. Sonra diyor ki tesadüfen olmuştur diyor. Bizim veya birçok insanın, bizim değil mi de birçok insanın aldığı eğitim hep bunun üzerine kuruldu. Şimdi kalp gözü körelen insan, sorgulamayan insan her türlü telkin açık olur. İşte bu evrimcilerin yaptığı geniş çaplı bir operasyondur. Yani buna çok dikkat etmek lazım. Ne yaptılar? O ruh halini bir kere bir oturttular insanlarda. Yani bilgiyi alır, yükler ama sorgulamaz. Mesela örnek, işte bir ağaçtan çok güzel bir meyve olur. Evet, insan onu alır yer, tamam. Damağına ve sadece damağına değil, lezzeti değil, sağlığına da iyi gelir. Ya insan şunu bir kere sorgulaması lazım. Bir tane tahta parçasında ambalajı mükemmel, kokusuyla, tadıyla, rengiyle, estetiğiyle değil mi? Şekliyle hiç tanımadığı, hiç bilmediği, görmediği bir varlığın hoşuna giden bir şey var karşımızda. Şimdi ben bunu ısırdığım zaman hem hoşuma gidiyor lezzeti, hem de sağlık buluyorum. Vitamin alıyorum, mineraller alıyorum, sağlık buluyorum. Şimdi burada bir sır yok mu? Yani o elma diyelim, insana nasıl olur da faydalı hale gelir? Nasıl olur da hiç birbirini görmeyen iki şey birbirine bu kadar uyumlu olur? Burada bir sır var, burada bir olağanüstü bir durum var. Bu da sıradan diyorlar. Ya bunun nesi sıradan? Yani tahtadan çıkan bir şey benim nasıl hoşuma gider? Belli ki o ağacı da, o meyveyi de, o meyveyi yiyecek olan insanı da ortak bir akıl, ortak bir güç yaratmıştır. Yani Yüce Rabbimiz olan
İnşallah.
Allah yaratmıştır. Aynı ilmin sahibi yaratmıştır.
Evet,
siz buna, ya tesadüfle bu açıklanamaz. Ya çok ayıp ediyorlar. Yalan söylüyorlar zaten. Yani ayıp ettiklerse zaten yalan söylediklerini söyleyebilir.
Rezalet çıkarıyorlar.
Rezalet çıkarıyorlar. İnsanı sorgulamaz hale getiriyorlar. Ama Allah razı olsun, hocamızın çalışmalarından sonra Onur'un dediği gibi insanlar artık sorgular oldular. Yani ya kardeşim, bir tane et parçası Serdar Hocam detaylarını anlatıyor. Yani öyle yok geçici seçirgen, seçici geçirgen, efendim ona dur, buna gir. Ya bu akıl ister. Ya aklın olduğu yerde ihtişam vardır, tasarım vardır. Bakın her tarafta tasarım var ama hiç kimse demiyor ki bu tasarım nasıl olmuştur. Şimdi mükemmel bir kompleks yapı var hücrede. Ya demiyor ki bu nasıl oldu, kim yapıyor bunu, bu bilgiyi ona kim verdi, nasıl oldu dedirtmemeye çalıştılar. Ha. Darwinistliğini. Ama bu oyun Allah'ın izniyle 1979 yılından sonra bozuldu hocamızın çalışmalarıyla. Artık herkes sorgular hale geldi. Sorgulandıktan sonra da elhamdülillah önce ülkemizde, sonra da bütün dünyada işte Darwinizmin gerçek yüzü, evrim teorisinin gerçek yüzü ortaya çıktı. Nedir? Maşallah. Evrim teorisi A'dan Z'ye büyük bir yalan, evet, oldu, ortaya çıktı.
İnşallah. Tabii daha detaylı ve çok daha hikmetli şekilde hocamızın kitapları var. Hücredeki mucize, hücre zarındaki mucize, protein mucizesi, DNA'daki mucizesi, hormon mucizesi, insan vücudundaki mucizeler. Oradan izleyicilerimiz daha güzel bir şekilde inşallah takip ederler.
Evet, inşallah. Yani evrim teorisinde bir de sanki çok uzun süreci bahane ediyor evrimciler. Çok uzun süreç ve bol miktarda materyalin olduğu dünyayı laboratuvar gibi düşünüp sanki bunun böyle oluşabileceği hayalini insanları sürüklüyorlar. Bir nevi de birçok insanı da inandırmışlardı. Ama bu büyü hocamızın vesilesiyle inşallah bozuldu. Yani hiçbir canlıda veya dünyadaki bütün mesela azot çevriminde, karbon çevriminde, su dengesinde bir öncesine gidip ilkel bir versiyonunu bulamıyoruz. Cansız veya canlı hiçbir formda ilkel bir versiyon yok. Yani insanın vücudundaki o protein dengesi, o enzim dengesinde bir öncesine geldiğimizde bak bu ilkel ve yapısal bir doku oluşturuyor burada veya bir organ var diyemiyoruz. Hatta çok çok hassas olmadığı zaman da ölüyor canlı. Şimdi evrim teorisi zaten bunu hiç açıklayamıyor. Bu başarısızlıkların sonucunda oluşması beklenen mutant diye tabir edilen genetik hatanın oluşturduğu bu canlı gruplarına ait hiçbir kanıtı yok. Demek ki hatalı mutant olan hiçbir canlı yok. Her canlı mükemmelse ve her canlının bütün vücudu mükemmel işliyorsa o zaman her canlı o üstün haliyle var olmuştur. Öncesinde hiçbir ilkel versiyonu olmayan ve mükemmel şekilde var olan tüm bu canlı gruplarının tek bir açıklaması olabilir. O da Allah'ın yaratması.
İnşallah.
Vücudumuzda bir tane hormon var, aldosteron diye. Onu sık sık örnek veriyorum. Kanımızda tüm 6 litre kan bulunuyor insan vücudunda. 1 gramın 10 milyonda biri oranında bulunuyor bu hormon. Az veya çok değil. Ve özellikle çok hassas bir özelliği var. Sodyum dengesini düzenleyerek kan basıncımızı ayarlıyor. Yani damarların şişkinliği ve kan basıncı çok hassas bir durum insan vücudunda. Eğer bunun düzgün ayarlanmaması konumunda insanoğlu ya çok ciddi hasar görüyor vücut veya ölüyor. Bunu kim yapıyor? Aldosteron hormonu. Ne kadar bulunuyor? 1 gramın 10 milyonda biri kadar. Ya 1 gramın 10 milyonda birini ölçebilmek bile çok yüksek bir teknoloji gerektirir. Bizim vücudumuzda bu, yani milyonlarca yıldır her insanın vücudunda bu ölçülüyor çok rahat. Ve hiç hata yok. Bunu kim ölçüyor? Yine başka proteinler. Vücutta sayısız operon sistemleri var. O hormonu kontrol ediyor, o enzimi kontrol ediyor ve DNA'nın tamamı, 3.2 milyar DNA'nın tamamı tamamıyla birlikte insan vücudunu oluşturuyor. Yani bir kısmının başka canlıdan evrimcinin iddia ettiği gibi yavaş değişmeleriyle değil, toplamı ve bir anda olduğu zaman bütün bir vücut işte böyle dengelenebiliyor. Bu mükemmel teknolojiye, bu mükemmel uyuma ancak sahip olabiliyoruz. İnşallah. Bu da çok açık bize Allah'ın varlığını gösteriyor. İnşallah.
Bu azotla alakalı demiştin. Azot mesela çevrimi söz konusu canlılar aleminde. Neden? Azot mesela aminositlerde çok temel bir molekül. Azotun canlılar bünyesine katılabilmesi için amonyak haline çevrilmesi lazım. Halbuki azot atmosferde N2 denilen bir formda bulunuyor. Evet. Yani bir başka azotla bağ yapıyor ve o bağ o kadar güçlü ki onu kırmak çok zor.
Evet.
Öyle ki bugün endüstride ihtiyaç duyuluyor amonya. Ve onun için 500 santigrat derece ve 70 atmosfer basıncı gerekiyor. Bu işlemin yapılabilmesi için. Ama bakteri, evrimcilerin ilkel diye adlandırdıkları bakteri, bizim bunca güçlü fiziksel şartlarda anca yapabildiğimiz bir işi normal atmosfer şartlarında, normal bu sıcaklıklarda yapabiliyor.
Evet.
Bunun için mucize bir enzim var. Şöyle şurada gözüküyor bu. Bu enzim nitrogenaz enzimi. Bu öyle herhangi bir enzim değil. Bu enzim 21 adet genle üretiliyor. Ve bu 21 adet genin ortaklaşa çalışmasıyla. Bunların bir kısmı bunların yapısal bilgilerini taşıyor. Bir kısmı bunu üreten enzimlerin bilgisini taşıyor. Ve burada ayrıca kim metaller var? Demir, başka atomlar da var. Yani aminoasitler dışında. Molibdenum, fosfat ve sülfür. Ve bunların her biri için mucize sistemler gerekli. Özel olarak hücre zarında kapılar gerekli. Taşıma sistemleri gerekli. Enzimler gerekli. Ve bunları enzimlere monte eden başka enzimler gerekli. Bunların hassas dengesi mutlaka şart. Sürekli belli bir değerin altında mı veya üstünde mi? Çünkü üstünde olduğunda zehir etkisi yapıyor bunlar. Sürekli kontrol eden sistemlerin varlığı yine şart. Dolayısıyla bu enzimin varlığı şart. Bütün o atomlar için kapıların, enzimlerin, taşıyıcı proteinlerin ve ekleyen proteinlerin varlığı şart. Ve bunların her birinin varlığı şart. Dolayısıyla ne görüyoruz? Kademe kademe gelişim söz konusu değil. 20 adet genin anca üretip böyle mükemmel bir organizasyonla ürettikleri bir enzim bizim erişemediğimiz bir teknoloji. Dolayısıyla neyi görüyoruz? Canlılar gerçekten de büyük bir mucize. Allah'ın büyük bir sanatı. Her şey el ele vermiş. Kardeşlik var, yardımlaşma var. Kesinlikle tesadüfe yer yok Allah'ın izniyle.
Evet, maşallah. O azot döngüsündeki bu işi yapan bakteriler, bir de mantık olarak baktığımızda niye azotu dönüştürsün ki adam yani? Kendisine özellikle bunu ilham eden, bu işi hani yaparsan bütün, çünkü azot döngüsünde yer alan bakteriler olmazsa dünyada canlılık olmuyor.
Evet.
Çok net bir kural bu. İlk başladığı ilk basamak, canlının başladığı basamak azot döngüsüyle oluşuyor. Evet. Çünkü azot, Serdar Hocam söylediğin gibi DNA'nın yapı taşında kullanılıyor. Vücuttaki bütün amino asitlerin yapı taşında da kullanılıyor. Yani proteinlerde de kullanılıyor. Canlılığın temelini oluşturan bir element. Bunu Allah atmosfere çok geniş bir oranda veriyor. %78 oranında, ama serbest halde veriyor. Onun çevrilip bitkilerin ve başka canlıların kullanılabilir forma dönüştürmesi için de bakterilere vesile kılıyor. Ve bakteri bunu niye değiştirsin? Yani veya bir gün bir bakteri, kardeşim 300-500 milyarlarca yıldır, 3.8 milyar yıldır siyanobakteriler var. Yani 3.8 milyar yıldır azot çevriminde görevli. Kardeşim 3 milyar yıldır çeviriyoruz, yeter bu kadar, ben artık yapmak istemiyorum. Niye demiyor? Yani eğer bencilse mesela, değil mi? Evrimci bakış açısı, çünkü her zaman kendi çıkarını gözeten, her zaman bencil olan, her zaman üstün olanın ayakta kaldığı, her zaman böyle bir vahşi çarpışmanın olduğu bir dünya görüşünü öngörüyor. Bakteri o zaman sabit, çünkü 3.8 milyar yıl önce neyse siyanobakteri, günümüzde de aynı. Aynı işlevi yapıyor. Şekli de morfolojisi de aynı. Diyebilir yani, kardeşim bak hiç terfi almadık, ne bileyim yani hayat koşullarımızda hiçbir değişme olmadı, artık yapmıyorum. Niye demiyor yani, ona bu şekli verip bu vazifeyi kılan ve hiç hatasız uygulattıran, sabit, hiç sıkıntı yok, hiçbir şey yok, hiçbir istek de yok. Ne derler, suyunu, güneşini ver, sana azotu üretsin.
Evet.
Böyle bir yapı yok. Yani bunu yapan canlıya, bunu ilham eden çok yüksek bir kudret olmazsa, o canlı yani kendi kafasına göre böyle bir şey olsa yapmaz. Değil mi? Öyle bir konu olmaz. Bütün Allah ayette göğü ve yeri kendi kudreti altında tuttuğunu söylüyor. Yani her hücre, her atom, her canlı Allah'ın kudretiyle ayakta duruyor.
İnşallah.
Ve o vazifeleri yapıyor inşallah.
Evet, yavaş yavaş bitirelim mi? İnşallah. Sahur yapacaklar.
Yok, artık sahur bitti.
Bayram, Allah şükür.
Namazlar kılınacak.
Ramazan çok hayırlıydı inşallah.
Evet.
Ramazan bitti diye yapmıyoruz bayramı ama evet. Tabii o bir adet olarak inşallah. Ramazanımızı evet. Çok güzel Allah için ibadet ettik çünkü inşallah. Allah inşallah başka Ramazanlar nasip etsin.
İnşallah.
Bizi yarın 22'den itibaren HarunYahya.tv internet sitemizden, Mavi Karadeniz Radyo, Aksu TV ve Kaçkar TV ekranlarından takip edebilirsiniz. Herkese iyi bayramlar diliyoruz. Yarın da ayrıca bayramlaşırız inşallah. Bütün Müslüman alemine bayramı kutlu olsun diyoruz. İnşallah. Herkese hayırlı geceler.
Hayırlı geceler.